بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Allah nasip ederse hadislere bakışımız konusunda ders yapacağız. Biliyorsunuz bundan önce de bu konuda bir ders yapmıştık. Şimdi insanlar Kur'an-ı Kerim'e yaklaşım açısından çok farklı çizgiler çiziyorlar. İşte bazıları Kur'an-ı Kerim tamam birinci kitaptır, Allah'ın yani ana kaynaktır, işte birinci kaynaktır, Allah'ın kitabıdır, ona uymak zorundayız diyor. Onun yanına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve uygulamalarını da ana kaynaklardan sayıyor. Şimdi ana kaynaklardan sayınca işte kitap ve sünnet diye iki kaynak devreye giriyor. Bununla yetinilmiyor. İcma diye bir kaynak daha devreye sokuluyor. Sonra da kıyas. Tabii kıyas derken işte bütün insanlar konuşur, Ahmet de insandır, o da konuşur şeklinde bir kıyas değil. Yani tüme varım şeklinde bir kıyas değil, tekilden tekile bir kıyas şeklinde yapılıyor. Mesela Ahmet alimdir, insandır. Mehmet de insandır, öyleyse o da alimdir demek gibi tekilden tekile giden bir kıyas şekli, ki böyle bir şey olmaz. Neyse, onun üzerinde fazla durmayacağız. Belki bununla ilgili ayrı bir ders yapabiliriz. Yani bir aslında bu konuda bir ders yapmamız lazım Fatih, yani kıyas konusunda. Çünkü sanki bir delilmiş gibi aktarılır. Aslında delillikle uzaktan yakından alakası yok. İcma konusu da aynı. Efendim işte toplaştılar da, ulema da aynı konuda karara vardılar da falan, böyle bir şey yok.
Hocam müsaade ederseniz bir şey söyleyeyim.
Söyle.
Bizim bu geleneksel fıkıhta özellikle son dönemde, yani belki işte son asrı eğer dikkate alırsak, bazen ucundan kenarından ayetlere atıfta bulunulduğunu görürüz hepimiz, duyarız. Hadislere atıfta bulunulduğunu ayetlerden daha yoğun bir şekilde görürüz. İcmaya da atıfta bulunulur. Hatta işte bazen maslahat prensibine, yarar prensibine de şey yapılır. Ama kıyasa esasında atıfta bulunulduğu çok görülen bir şey değildir. Yani hiç, bu fakültelerde, şurada burada teorisi birkaç dönem anlatılır detaylı bir şekilde. Ama ben açıkçası belki bir iki örneğin dışında, yani günümüzdeki kendisini fıkıhçı olduğunu söyleyenler de, ben bu hükme vardım kıyasla diye bir hükme vardıkları da çok öyle görülen bir şey değildir. Dolayısıyla çok şey, üretimi hiç olmayan bir delil yani kıyas. Sadece anlatırken çok iştahlı, hararetle anlatılır. Ama peki bugüne kadar siz hiç kıyasen hocam bir hüküm verdiniz mi? Verdiyseniz bu anlattıklarınızdan hareketle onu bir örneklendirir misiniz denildiğinde, bunun örneğini verecek hoca bilmiyorum var mıdır? Yani hiç kimse esasında böyle bir metodu uygulayarak hüküm vermez.
Zaten tarihte de öyle bir şey olmamış.
Evet.
Olduğunu söylüyorlar yani böyle işte. Ama yani insanlara biz işte çocukken söylenirdi işte, edille-i erba'a nedir? Yani dört delil, kitap, sünnet, icma, kıyas diye ezberlemiştik yani. Bugün bütün ilahiyat fakültelerinde bu anlatılıyor. Evet. Ve sanki bir şeymiş gibi uzun uzun anlatılır.
Evet, çok evet. Detaylı ama çok daha kestirme bir metot vardır. Herkes onu tercih eder. O da zaruret bunu gerektirmiştir, maslahat bunu gerektirmiştir diyerek hiç öyle kıyasla, şunla bunla uğraşmadan çok daha kestirme bir yol tercih ederler. Yani.
Tabii aslında son zamanlarda da bir maslahat diye bir delil ortaya çıkarıldı. Onun üzerine de belki durmak gerekebilir. Hiç durmadık o konuda. Şimdi bir taraf bakıyorsunuz işte hadisleri ikinci kaynak olarak alır. Onu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen bir vahiy olarak anlatırlar. Vahiy gayrimetluv diye anlatırlar. Hatta işte bazıları Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş, Resulullah da onun maksadını belirlemiştir diyerek daha da üste çıkarır. Bugün mesela Arap aleminde hemen herkesin kabul ettiği Es-sünnetu kadiyyetun alel kitap sözü vardır. Sünnet kitap üzerinde son sözü söyler. Yani esas olan sünnettir. Kitap ikinci derecededir. Uygulamada hep öyledir. Çünkü şeye ayet uydurmak mümkün değil ama hadis uydurmak gayet kolay. Zor bir şey değil. Şimdi hadis uydurmak kolay. Biliyorsunuz hadislerin sahih olup olmadığını da senetlerle belirlerler. İşte Resulullah'tan şu rivayet etmiş, ondan bu, ondan bu. Mesela 205 Hicri yılda doğan Buhari'nin kendisinden, işte Resulullah'tan kendisine kadar gelen bazı hadisleri 3 tane ravi ile ortaya koymuş. 3 kişi. 3 kişinin 205 sene içerisinde doğru bir hadisi birbirlerine söylemeleri mümkün mü yani? Bunlar imkan veya yani imkansız ama kabul edilir. Sahih Buhari söylemiş bilmem ne falan. Şimdi bir taraftan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı açıklama yetkisi olduğu konusunda hemen herkesin ittifakı vardır. Yani bunu hep şeylerde öğretirler. Yani aksini söyleyen hatırlamıyorum. Yani Resulullah'ın Kur'an'ı açıklama yetkisi yoktur diyen duydun mu sen Yahya? Yani kitaplardan sen gördün mü? Ben de bugüne kadar görmedim. Yani Resulullah'ın Kur'an-ı Kerim'i açıklama yetkisi olduğu konusunda ihtilaf olduğunu ben şahsen görmedim.
Hocam tersi bir tartışma vardır bizim fıkıh usulü eserlerinde. Evet. Mesela bu Cessas'ın El Fusul isimli bir fıkıh usulü eseri var. Orada Cessas şöyle bir başlık atar, der ki Kur'an-ı Kerim Allah Resulüne Kur'an'ı açıklama görevi vermiştir ama Kur'an'ın sünneti açıklama görevi var mıdır diye bir başlık açar.
Kur'an sünneti açıklayacak.
Yani bunu da şundan dolayı şey yaparlar. Der ki bazı usulcüler Kur'an'ın hadisi tahsis edemeyeceğini, nes edemeyeceğini söylerler. Bunun temelinde de beyan görevinin Kur'an'a değil de sünnete verildiğine dair bir kabul yatar. Eğer biz tahsise, takyide, neshe bir beyan diyorsak, beyan görevi sünnetindir. Kur'an hadisleri beyan edemez ama hadisler Kur'an'ı beyan eder diye usulcüler tartışmışlar yani. Tam tersi olmuş tam ama tersi. Sizin dediğiniz olmamış.
Yani, yani tahsis demek, yani ayet-i kerime şöyle demiş ama sınırları şöyledir, sınırlarını hadis çizer. Takyit de aynı anlama geliyor. İşte yani Kur'an'ı hadis açıklar ama Kur'an hadisleri açıklayamaz falan gibi böyle iki ayrı yapı oluşturuluyor. Sanki iki ayrı kaynak gibi. Sanki değil öyle yani. Onu, o konuda kesin kanaatleri vardır. Ve bu konuda şu ayet-i kerimeyi delil alırlar. Nahl suresi 43. ayet. Kur'an-ı Kerim'in 16. suresi. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُوحِ اِلَيْهِمْ Senden önce elçi olarak gönderdiklerimiz kendilerine vahyettiğimiz erkeklerdir. فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer siz bilmiyorsanız o zikirde uzman olanlara sorun. Yani önceki kitaplarda uzman olan kişilere sorun. Tevrat, İncil'i iyi bilenlere sorun. Bil beyinati ve zubur O ölçüleri kitaplarla ve açık belgelerle göndermişizdir. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ Bu zikri de sana indirdik. O yukarıda Arapça bilenler için ehl-i zikir, ed-zikir. İkisi aynı şey demektir. Ehl-i zikir, o zikirde uzman olanlar. Ed-zikir, bu zikir. Yani önceki ümmetlere verdiğimizi sana da verdik. Yani bu kitap önceki kitapların aynısıdır demiş oluyor. Lütübe yinelin nas bu insanlara beyan edesin. Açık ve net bir şekilde bu insanlar için ortaya koyasın. Neyi? Manüzil eyleyim kendilerine ne indirildiğini. O insanlar kim? Önceki kitapta uzman olan kişiler. Beyler bakın sizin kitabınızda şunlar şunlar var diyesin. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Belki düşünürler. Şimdi mesela bunu açıklayan Maide suresinin 15. ayeti var. Maide 15. Orada Allah-u Teala diyor ki Ya ehlel kitap Ey kitapta uzman olan kişiler yani Tevrat'ı, İncil'i bilenler bilmeyenler için yapılacak bir şey yok. قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا İşte size bakın Resulümüz geldi. Burada Lütübe yine anlatıldı şeyde, Nahil'de. Ortaya koyasın, beyan edesin diye. Burada da yübeyyinu bak. Arapça bilmeyen için bile aynı kelime olduğunu anlar. Tübeyyine yübeyyinu. Sadece burada şahıs değişiyor. Tübeyyine ikinci şahıs, yübeyyinu üçüncü şahıs. O kadar. قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا Size elçimiz geldi. يُبَيِّنُ لَكُمْ Sizin için açık, seçik bir şekilde ortaya koyuyor. Neyi? كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَا الْكِتَابِ Kitabınızdan gizlediğiniz birçok şeyi. Çünkü aynı şeyi getirdi ya. Gizlediğiniz birçok şeyi ortaya koyuyor. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرًا Birçok şeyi de hiç, birçok şeye de hiç dokunmuyor. Çünkü hayırlısıyla nesih olayı var. Bazı değişiklikler yapmış Cenab-ı Hak. قَجَّاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ İşte size Allah'tan nur, önünüzü aydınlatacak bir ışık ve açık bir kitap gelmiştir. Şimdi burada çok açık ve net olarak görüyoruz ki Resulullah'ın Kur'an'ı açıklama yetkisi yok. Ama kendisine indirilen kitapla meseleleri ortaya koyduğu zaman Ehl-i kitabın gizlediği birçok şey ortaya çıkıyor. Biraz sonra dersimizin ana konusu olan namaz meselesinde göreceğiz. Göreceğiz ki bu namaz önceki ümmetlerde de var. Adem Aleyhisselam'dan beri herkes 5 vakit namaz kılıyor. Bugün de aynı şekilde kılanları var. Ve Mekkeliler de bu namazı kılıyordu. Bunu göreceğiz yani. Orada herhangi bir problem yok. Şimdi ama burada insanların kabul etmek istemedikleri bir husus var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elbette ki bize bir takım şeyler göstermiştir. Bakın İbrahim aleyhisselam Kabe'nin temellerini yükselttiği zaman şöyle bir dua etmişti. Bakara suresinin 129. ayeti. Rabbena وَبْعَثْ ف۪يهِمْ رَسُولًا Ya Rabbi bunların içinden bir Resul çıkar. يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ Senin ayetlerini bunlara okusun. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ Kitabı bunları öğretsin. Senin kitabını bunları öğretsin. Ayetleri okusun. Bak okuma başka, öğretme başka. Şimdi mesela biz burada ayetleri okuyoruz. Bir de ilişkilerini şunu bunu anlatarak öğretmeye çalışıyoruz. Resulullah'tan öğrendiğimiz şeyi. Kitabı öğretsin vel hikmete bir de hikmeti öğretsin. Ve yüzekkihim bunları geliştirsin. İnneke entel azizül hakim. Çünkü sen aziz ve hakimsin. Yani üstün güç sendedir. Doğru kararlar veren de sensin. Bakıyoruz ki bu ayetin benzeri yine Bakara 151. ayet. Diyor ki kema ersenna fikum rasulen nitekim size bir elçi gönderdik. Yetlu aleykum ayatina ayetlerimizi size okuyor. Önce inen ayetleri tebliğ ediyor. Ve yüzekkiküm ve sizi geliştiriyor. Ve yuallimukumul kitap, size o kitabı, kendine indirilen kitabı öğretiyor. Başka vel hikmete hikmeti öğretiyor. Ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun, daha önce bilmediğiniz şeyler size öğretiyor. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kitabı öğretti. Tamam, kitap bu. Kitap bu. Bir de hikmeti öğretiyor. Değil mi? Hikmeti öğretiyor. İbrahim aleyhisselam da öyle söyledi. Aslında kitap ve hikmetin indirilmediği bir tek nebi yok. Ali İmran 81'de diyor işte, وَاِذَا قَدَ اللّٰهُ مِيْتَاكَ النَّبِيِّينَ لَمَا اَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُونَ بِهِ. Allah nebilerden kesin söz alıyor. Size kitap ve hikmet veririm de. Sizde olan tasdik eden bir Resul gelirse ona kesin olarak inanacaksınız. Bitti. Bütün nebilere kitap ve hikmet vermiş. Şimdi kitap da öğretiliyor, hikmet de öğretiyor. يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Kitabı da hikmet de onlara öğretiyor. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim nebimiz değil mi? Biz demiyor muyuz ki eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu demiyor muyuz? Ben şahidim ki, şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve resulüdür demiyor muyuz? Bunu demeyen bir insan Müslüman oluyor mu? Peki o bana gelen resulse kitabı ve hikmeti sadece kendi döneminde yaşayanlara mı öğretmiş olacak? Ne dersiniz? Bize de öğretmesi gerekmez mi? O zaman onun hikmeti nedir? Hikmet, işte bu sürekli şey yapıyoruz. Her derste tekrarlıyoruz. Ama Allah'a şükür bu artık yavaş yavaş duyulmaya ve anlaşılmaya başladı. Hani Hud suresinin ilk ayetlerini sürekli tekrarlıyoruz. Estağfirullah, Elif, La, Amra, Kitabun, Uhkimet, Hayatı, Uthumme, Fussilet. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Hüküm ifade eden ayetler. Tamam, peki. Kılındı. Sonra ayrıntılı olarak açıklandı. Sümme Fussilet. Şimdi o zaman bir de ayrıntılı olarak açıklayan ikinci bir kitap akla gelir değil mi? Var mı ikinci bir kitap? Açıklayan kim? Min ledün hakimin habir. Hakim ve habir tarafından. Yani Allah tarafından. Peki niye açıklamayı Allah? Allah o açıklamayı da bir ilimle bu kitabın içine koymuş. Metot. Bir metotla bunun içine koymuş. Açıklama kitabın içinde. Yani ayetleri muhkem, hüküm ifadede şekillenmiş. O sünme kelimesi sonra anlamına geldiği zaman aynı zamanda anlamına da yarar Arapçada. Asıl anlamı da aynı zamanda demektir zaten. Çünkü Araplar tememtü şey'e cemaatuhu anlamı verirler. Yani bir şeyi toplama anlamına sünmeyi kullanırlar. Bir araya getirme anlamına. Yani ayetleri indirmiş, aynı zamanda bu kitabın içinde açıklamış ama bir metoda göre açıklamış. Onu da her derste anlatıyoruz. Zaten Erdem Bey'le Fatih Hoca bunu Hilal TV ekranlarında 15 günde bir sürekli gündeme getiriyorlar. Niye böyle? اَلَّا تَعْبُدِ اِلَّا اللّٰهِ, Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Yani kendi kafanıza göre Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarmayın. Kur'an'ı kendi kafanıza uydurmayın. Siz Kur'an'a uyun. Efendim yok şurada şu kelime gördüm, o kelime bana. Bundan önceki derste işte Kur'an Arapça mıdır, Rabça mıdır meselesinde bazı rahatsız olanlar olmuş. İstedikleri kadar rahatsız olsunlar. Rabça diye bir dil olmaz. Rabça diye bir dil varsa Rablar da olması lazım. Kendi aralarında konuşsunlar, da bizi ilgilendirmez. Ben Rabça'yı biliyorum diyen kendisini Rab kabul ediyordur. Öyle diyerek mesela bir tane bir kişiyi hatırlıyorum. Kur'an Arapça değil Rabçadır diyerek bir kitap yazmış. İçki haram değildir diye. Rabçaymış. Neymiş? Kendi Arapça değil dediği zaman her türlü lafı söyleme hakkı doğuyor. Halbuki Allah-u Teala ne diyor? Hatta şu ayeti tamamlayalım, ondan sonra oraya gelelim. İnneni lekum minhu nezirun ve beşir. Öyle şey, beşirun ve nezirdi değil mi? Ya ne diyorum ve beş? Hep burayı karıştırıyorum bu kelimelerin yerini. Çünkü bazı ayetlerde biri diğerini yerine geçiyor. İnneni lekum minhu nedirum ve beşir. Ben de bu kitapta olandan sizi uyaran ve müjdeleyenim. Ben herhangi bir şey yapmıyorum ilave. Ama Resul sıfatıyla bize kitabı ve hikmeti öğretiyor. Kitap bu. Hikmet de Kur'an-ı Kerim'den çıkarılan doğru hükümler. Resulullah o hükümleri hayatına çıkarmış. Uygulamış. Bugüne kadar da o hükümler bize gelmeli ki Resulullah'ın o örnek çalışmalarına bakalım da biz de hikmeti öğrenelim. Bana kadar gelmese ben nasıl öğreneceğim? O zaman kendi kafama göre bir şeyler söylerim. Bu usulü fıkıh kitaplarında olan şeyler gibi ya da usulü tefsir kitaplarında olan kendi kafalarına göre bir sürü yalan yanlış şeyleri doldururlar oraya. Halbuki Resulullah'ın hadisleri onun Kur'an-ı Kerim'den çıkardığı hükümlerdir. Ben bunu öğrendiğim zaman bir hadisin sahihliğini kim rivayet etmişe bakarak tespit etmem. Ya insanlara nasıl güvenilir? Siz görmüyor musunuz? Yıllarca çok iyi dediğiniz bir kişinin beş para etmediği yıllar sonra ortaya çıkıyor, öyle değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hayran kaldığı bazı kişilerin münafık olduğunu Cenab-ı Hak bildirmiyor mu? Bugün bir sürü münafık bizim hayran kaldığımız büyük alim diye karşımıza çıkamaz mı? Onlara karşı kendimizi nasıl koruyacağız? Falan adam rivayet etmiş. O güvenilir. Eğer münafıkun suresi inmeseydi Resulullah'a sorsalardı o adamları, "Aa, bunlardan daha güvenilir adam var mı?" derdi, değil mi? Yani bu din böyle ortalığa bırakılacak bir din mi? Dolayısıyla hadisler bizim Kur'an-ı Kerim'den hikmeti öğrenmemiz için son derece önemli kaynaklardır. Son derece önemli kaynaklardır. Az önce bir ayet okuyacaktık. Neydi o? Birisi, yok tabii şunu okuyacaktım. Allah-u Teala diyor ki, şimdi kalkıyorlar, herkes kendi kafasına göre Kur'an'ı açıklıyor. Herkes alim oluyor. Hatta Arapça bilmeyen kişiler nasıl olsa Rabze dedinmiş. Bütün kapılar açık sonuna kadar. Kendileri Rab ya. Gerçekten de öyle yani. Kur'an-ı Kerim'e göre kendilerini ilah yerine koymuş oluyor bunlar. Ella ta'budu illallah odur yani. Allah'tan başkasına tapmayasınız diye açıklamayı ben yapıyorum diyor. Gerçekten kendilerini Rab yapıyorlar. Çok açık ve net. Şimdi Allah diyor ki bakın Kitabun Fussilet suresinin 3. ayet 41. sure. Kitabun Fussilet ayatuhu. Bu bir kitaptır ki ayetleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Açıklayan kimdi? Allah değil mi? O şeyden Hud suresinin ilk ayetlerinden onu öğrendik. Kitabun Fussilet ayatuhu. Bu bir kitaptır ki ayetleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Kur'anen Kur'an halinde. Yani bir küme halinde. Kümeler halinde. İlgili ayetleri bir araya getiriyorsunuz. Arabiyen Arap diliyle. Rab diliyle değil. Arap diliyle. Bunu Allah söylüyor, değil mi? Arap diliyle. Arap dilini bilmezsen ayetler arasında iki irtibatı kuramazsın. Peki kimin için açıklanmış? لِكَوْمِنْ يَعْلَمُونَ Bilenler topluluğu için. Bakıyorsun adam çıkmış. Arapça bilmiyor. Kur'an ayetler arasındaki irtibatı bilmiyor. Kur'an'la sünnet arasındaki ilişkiyi bilmiyor. Hikmeti bilmiyor. Kalkıyor. Hadis yok diyor. Kendi kafasına göre hükümler veriyor. Ve efendim şey, namaz şöyledir diyor. Bilmem oruç aslında budur. Hac aslında budur. Değil kardeşim. Cehennemin kapısı sonuna kadar açık. Biz sizi engelleyecek halimiz yok ki. Güle güle. Oraya gidene kadar gülersiniz, orada da başlarsınız ağlamaya. Evet, şimdi bugün Allah nasip ederse namaz örneğiyle bunu şey yapacağız. Önce bir Fatih'ten bir giriş alalım. Sonra o namaz kitabının yazarını bulabilirsek bundan da yazarlarından biri. Neyse tamam.
Evet, esasında bugünkü dersimizin asıl vurgulamayı çalıştığımız mesele bu dersimizde hadislere bakışımız. İki hafta önceki dersimizde Kur'ancılık tehlikesi başlığıyla bir takım insanların kendi kafalarındaki metoda göre ama Kur'an'a dayandıklarını iddia ederek nasıl savrulduklarını ve bizim burada genelde eleştirdiğimiz gelenekselcilerle birçok konuda nasıl aynı çizgide buluştuklarını görmüştük, ona dikkat çekmiştik. Burada bu savrulmanın en önemli sebeplerinden bir tanesini hadislere bakış açısı teşkil ediyor. Zaten hepimizin malumu herhangi bir konuda bir sohbet, bir müzakere, bir tartışma olmasın ki orada hadisten kaynaklanan, hadise bakış açısından kaynaklanan bir şey olmasın, orada bir tartışma olmasın. Mutlaka bu gibi tartışmalarda hadise bakış açısı en ön plandadır. Malumunuz bizim geleneksel fıkhımızda, gerek tefsirde, gerek diğer İslami disiplinlerde kitapla sünnet arasındaki ilişki şöyle konumlandırılır. Evet, kitap vardır, ayetler vardır. Ancak bunun yanı sıra müstakil bir delil olarak hadisler vardır. Ki bunların en azından bir kısmının vahiy kaynaklı olduğu kabul edilir. Nasıl bir ilişki vardır? Denilir ki elimizdeki hadis külliyatının bir kısmı ayetlerle örtüşür. Yani ayetleri teyit eder. Allah Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın demiştir. Hadislerde de namazın kılınmasının ehemmiyetine dair ifadeler geçer. Yine Allah-u Teala işte faiz yasaktır, haramdır demiştir. Hadislerde de haramlığı hususunda teyidi ifadeler geçer denilir. İkinci aşama, hadisler Kur'an'ı tebyin eder denilir. Yani nedir bu? Kur'an-ı Kerim'deki bir takım kapalı lafızları anlaşılır hale getirir. Oradaki bir takım genel ifadeleri daraltır, nasıl anlamamız gerektiğini ifade eder. Bazen de Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetin hükmünün artık geçerli olmadığını bize bildirir derler. Ve Kur'an'la sünnet arasındaki ilişkinin üçüncü kısmını da teşri ilişkisi. Yani sünnetinde müstakil olarak Kur'an'ın dışında haram koyma, helal koyma görevinin, yetkisinin olduğu düşünülür. Yani işte böylesi bir ilişki, irtibat geleneksel kitap-sünnet ilişkisinde vardır. Peki bizim...
Hatta ne yaparlar yani? Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini de kaldırabilir de. Mesela şimdi mezheplerin tamamı rejim cezasında ittifak etmişlerdir. Evet. Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir dayanakları yok. Herhangi bir dayanakları yok. Ne yapıyor? İşte hadisten dolayı. Dolayısıyla ayetleri yürürlükten de kaldırabiliyorlar bununla. Evet.
Şimdi işte bu geleneksel kitap sünnet ilişkisine bir tepki olarak belki öte tarafta bir başka ekol deniliyor ki ya böyle bir şey olamaz. Allah kitabını göndermiş, bizi ondan sorumlu tutacağını söylemiş. Dolayısıyla kitap bize yeterlidir. Onun dışında herhangi bir bilginin, bir bilgi kaynağının bizim için bağlayıcılığı, bize sağlayacağı herhangi bir avantaj yoktur. Dolayısıyla onlarla uğraşmak, onlarla vakit tüketmek asla kabul edilebilir bir şey değildir. Onların tamamını bu masadan kaldıralım. İkinci şey, temayül böyle gelişmiştir. Peki, bizim usulümüzde, bizim metodumuzda bugün işte hadis eserlerindeki rivayetlerin anlamı nedir? Yani biz usulümüzde o hadis eserlerini nasıl konumlandırıyoruz, nereye koyuyoruz? Asıl mesele bu. Şimdi hocamın derse başlarken altını çizdiğim husus bizim başlangıç noktamız. Nedir? Kur'an-ı Kerim hadisleri nasıl isimlendirmekte ve onları nasıl konumlandırmakta bizim için? Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Hikmet diye bir kavram kullanıyor. Hikmet. Yani ne sünnet ne hadis. Bunlar Kur'an-ı kavramlar değil. Yani bizim fıkıh usulümüzde, tefsirimizde ki kavramların çok büyük bir kısmı Kur'an-ı kavramlar değildir. Veyahut Kur'an'la örtüşen kavramlardır ama içi örtüşmez, anlamı örtüşmez. Sünnet ve hadis de esasında Kur'an-ı Kerim'deki o hikmet kavramıyla uzaktan yakından alakası olmayan bir isimlendirmedir. Kur'an-ı Kerim buna hikmet der. Ve hikmetin de kitabın içinde olduğunu söyler. Bu çok önemli bir ilke bizim için. Yani ne demek bu? Birilerinin söylediği gibi Kur'an'ın dışında Muhammed Aleyhisselam'a vahyedilen bir bilgi değildir. Bu çok önemli bir ayrımdır. Nedir peki? Zaten var olan, Kur'an'ın içerisinde var olan ama tespiti için bir gayreti gerektiren şeylerdir. Tıpkı işte hocamın sürekli verdiği örneklerdeki gibi. Elimizdeki şu an kullandığımız ve bundan sonra da kullanacağımız her türlü araç, gereç dünya kurulduğundan beri insanoğlunun ayağının altındadır. Her parçasıyla vardı, indirilmişti, yaratılmıştı, oluşturulmuştu. Ancak birilerinin bir ihtiyaç hissetmesini ve onu oluşturabilmesi için bilgi birikimini tamamlaması, irtibatları kurabilmesi ve insanlığın hizmetine bunları sunma vaktinin gelmesini bekliyordu. Dolayısıyla hiçbir zaman elimizde kullandığımız aletlerin daha önce olmadığını, uzaydan getirildiğini iddia edemez. İlk insanın ayak bastığı günden itibaren ayağımızın altındaydı ama birilerinin çıkartması gerekiyordu ve bu.
Mesela petrol vardı, doğalgaz vardı, niye mesela altın vardı, gümüş vardı değil mi?
Birinci yönü bu. Yani kitabın içerisindedir. Belli bir nasıl ki bu kadar kullandığımız her şey belli bir usulle, metotla, ekip ruhuyla büyük gayretlerle elde ediliyorsa Kur'an'ın içerisindeki hikmetlerin de benzer yolla çıkartılıp insanlığın sorunları için çözüm oluşturması gerekmektedir. Dolayısıyla kitabın indirildiğinde ila nihaya bütün sorunlarımızı çözecek hükümler de zaten indirilmişti ama o ihtiyacın hissedilip onunla ilgili usulün yürütülerek onların çıkartılması gerekiyor. Allah'ın göndermiş olduğu nebiler, rasuller bu yönüyle insanlara örneklik teşkil etmişlerdir. Yani insanlara hem inen ayetleri tebliğ etmişler hem de bu ayetlerden hareketle oradan hükümler çıkartmışlar, çözümler üretmişler ve her nebi kendi yaşadığı dönemde büyük sıçramalar o toplulukları atlatarak bunun örneğini teşkil etmişlerdir. Muhammed Aleyhisselam'ın örneğinde 20 küsur yıllık bir süre içerisinde belki de insanlık tarihinde eşi benzeri olmayan bir sıçrama daha önce belki de hiçbir bilgi birikimi olmayan insanlarla gerçekleştirilmiştir. Bu nasıl olmuştur? Bu belli bir usule göre hareket edilerek yapılmış. Yani 20 yıl öncesinde küçücük bir yere mahkum olan insanlar neredeyse uluslararası entelektüeller haline gelivermiştir. Bu Allah'ın göstermiş olduğu usulle olmuştur. Öte taraftan bu şeyler İşte hani bizim geleneğimizde naslar sınırlı, hadisler sınırlı, onun dışında bir takım içtihadi şeylerle çözüm üretme meselesiyle ayrıştığımız en önemli noktalardan bir tanesidir. Nasların sınırlı olması onların hiçbir zaman üretime kapalı olduğu anlamına gelmeyecektir. Öte taraftan bu bir usulle olacaktır.
Peki şunu söyleyebilirsin. Yani bu tamam Kur'an-ı Kerim'de şu kadar ayet var. Bu ayetlerden kaç tane sonuç çıkarır? Güzel. Sınırlı. Peki dünya yaratıldığı günden itibaren az önce söylediğine ilave olarak dünyaya yeni maddeler uzaydan geldi mi?
Evet, böyle bir şey.
Onlar
olmadı.
Da sınırlıydı.
Evet, tabii.
Ama eskiden mikrofonu kimse icat edememişti. Cep telefonunu icat edememişti. Evet. Elektriği icat. Bugün icat ettiler o evet. kadar. Yani yeni malzeme şey yeni malzemelerin uzaydan gelmesine mi ihtiyaç vardı ki bunları icat edilsin? Evet. Kur'an-ı Kerim'de problem çözmedi aynı şeydir. Evet. Aynı şekilde.
Öte taraftan bunun bir usulle gerçekleşmesi gerektiği hususu çok önemli. Bizim diğerlerinden ayrılan yönlerimizden bir tanesi bu. Yani bunu da yine örneklendirirsek şunun hiçbir zaman ne tarlasını ne ağacını bulabilirsiniz. Bulamazsınız. Yani evet elimde böyle bir şey var demek ki bunun bir tarlası var ya da bir ağacı var ben de gideyim oradan koparayım diyemezsiniz. Peki ne yapacaksınız? Siz de bunu üreteceksiniz. Bu ne demek? Bu hikmetin Muhammed Aleyhisselam'ın vefatıyla biten bir süreç olmadığını gösterir bize. Oysa bizim geleneğimizde ne yapılır? Ya işte söylenecek her şey söylenmiştir, nakledilmiştir. Elimizdeki malzeme budur. Bununla halledeceğiz. Doğrudan bizim konumuzla ilgili yoksa onlara benzeterek, kıyas yaparak, şunu yaparak, bunu yaparak yolumuza devam edeceğiz. Oysa Kur'an-ı Kerim'e göre hikmet Muhammed Aleyhisselam'ın vefatından sonra ve hatta bütün nebilerin vefatından sonra da üretimi devam ettirilmesi gereken bir bilgi kaynağıdır.
Bir metottur. Aynı
bir metottur. Evet. Bu ne anlama gelir? Bu bunun herkes tarafından devam ettirilmesi ve bu konuda bir gayret sarf edilmesini gerektirir. Kitap ile hikmet arasındaki irtibatı biz bu şekilde kuruyoruz. Peki şu an elimizdeki hadislere bakışımız nasıl olacak? Birisi diyelim ki Muhammed Aleyhisselam herhangi bir konuda şöyle söyledi, böyle söyledi. Şimdi burada biz bu hadisleri sadece Muhammed Aleyhisselam'la mukayyet bir şey görmediğimiz için, yani bu işin öncesinin de olması gerektiğini söylediğimiz için, hatta ondan sonrasının da olması gerektiği için, bugün hadis kaynaklarındaki bir takım rivayetlerin bizden önceki şeriatlarla ilgili olabileceğini de düşünerek hareket ediyoruz. Ne demek istiyoruz? Şu, mesela Muhammed Aleyhisselam döneminde işte diyelim ki rivayetler göstermektedir ki zina eden bir kişi recm edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda zina ile ilgili hükmün çok açık olduğunu ve bunun da 100 celde olduğunu görüyoruz. Peki ne yapacağız? Şöyle mi diyeceğiz? Biz bunları ikisini birleştireceğiz. Diyeceğiz ki bekara düzenlenen Kur'an-ı Kerim'dedir, evlilere düzenlenen sünnettedir. Dolayısıyla kitap bu işin bir kısmını düzenlemiştir, sünnet diğer bir kısmını düzenlemiştir. Düzenleyebilir, ikisinin de teşri görevi yani hüküm koyma görevi vardır mı diyeceğiz. Hayır, biz böyle bir şey diyemeyiz ilkelerimiz gereği. O zaman ama elimizde bu tür rivayetler de var. Kur'an'la şu an örtüştüremediğimiz ve kabul edemeyeceğimiz rivayetler de var. Ne yapıyoruz? Bizim metodumuzda her şeyin 610 yılından itibaren başlamadığına dair genel ilkemiz gereği, yani din dediğimiz şeyin, şeriat dediğimiz şeyin insanlık tarihi kadar eski olduğunu, birbiriyle irtibatlı olduğunu, bir süreç işi olduğunu, Muhammed Aleyhisselam'a ilk vahyin geldiği andan itibaren bembeyaz bir sayfa açılıp öncesinin yok kabul edilip her şeyin 610 yılından itibaren başladığına dair böyle bir yanlış yola girmediğimizden dolayı diyoruz ki evet olabilir. Önceki şeriatların
olmalıdır yani.
Olmalıdır. Önceki şeriatların uygulaması vardır. Dolayısıyla önceki bir şeriattaki hüküm konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'in onu aynen misliyle nesheden, tasdik eden bir hükmü veyahut onu değiştiren bir hükmü gelinceye kadar uygulanması gerekir. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam'dan bize nakledilen bir takım sözlerin, uygulamaların önceki şeriatlarla irtibatı olabilir diyerek konuya yaklaşım tarzımız diğerleriyle böyle bir ayrışma içerisindedir. Diğerleri ne yapar? Ya bunu reddeder, der ki ikisi arasında taarruz vardır, o zaman birisini atalım, hangisini atalım, işte neyse kendi kriterine göre. Veyahut der ki bu meselenin bir yönünü ifade ediyor. Kur'an'daki hüküm bir başka yönünü ifade ediyor. İkisini de ele alalım diyerek. Hayır, biz burada şeriatlardaki devamlılık gereği hadislere bakış açımızda böyle bir tarz belirliyoruz. Bu tarzı belirlememizin temelinde, bu bir kişisel tercih değil, Kur'ani bir zorunluluktur. Kur'an-ı Kerim şeriatleri, insanlık tarihiyle bir bütün olarak bize tanıtır. Bütün hükümler, ki namaz bugün insanların en fazla kafasını karıştıran şey namazdır. Biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda namazın insanlık tarihi kadar eski bir ibadet olduğunu, değişmediğini ve Muhammed Aleyhisselam döneminden itibaren de eskisine ise devam ettirildiğini görüyoruz. Şimdi ben bu bağlamda bu işin detaylandırılması gerektiğini düşünerek, yani tasdik, özellikle namaz örneğinde tasdik ve bu konuda mesela işte hepinizin bildiği meşhur bir rivayet vardır. Mekke'nin ilk dönemlerinde Cibril geldi, Muhammed Aleyhisselam'a 2 gün ard arda namaz kıldırdı, öğretti. İşte kimileri için mesela bu rivayet asla kabul edilemez bir rivayetken, kimileri için de bakın işte öncesinde namaz diye hiçbir şey bilinmiyordu. Kur'an da zaten bunun ayrıntılarını vermedi. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam'a geldi Cibril, bunu öğretti. O da öğrenmiş oldu ve bize intikali de bu öğretme metoduyla gerçekleştirmiş şeklinde ele alınıyor. Peki tasdik ilişkisi ve şeriatlar arasındaki süreklilik ilişkisi dikkate alınarak hem namaz meselesi hem de bu rivayet bizim için ne anlamı ifade etmektedir? Bu bağlamda ben Yahya hocama veriyorum sözü.
Evet Yahya, hadi bakalım.
Evet, çok güzel bir yerde konu bana gelmiş oldu. Ben şimdi hadislere bakış konusunu, namaz tabii ki olacak ama önce bir abdest konusuyla bir örneklendirmek istiyorum. Şimdi abdest ile ilgili olarak hadis kitaplarında çok detaylı rivayetler var.
İstersen yani, Yahya, başlamadan şunu şey yapalım bak. Abdest kelimesi Arapça mı?
Yok değil.
Nereden?
Farsça.
Farsça. Namaz?
O da Farsça.
Niye?
Farsça işte.
Çünkü Zerdüştler de abdest alıp namaz evet. kılıyor. 5 vakit namaz kılıyorlar. Evet. Evet, devam et.
Şimdi bir daha başlayayım o zaman.
Tamam.
Şimdi bu abdest konusuyla ilgili kitaplarda çok detaylı, ayrıntılı rivayetler var. Yani Resulullah nasıl abdest aldı? En ince ayrıntısına kadar rivayetler var. Hatta bazen rivayetler arasında görünürde çelişkiler bile var. Şimdi biz böyle rivayetlerle karşılaştığımızda nasıl davranacağız? Esas bugünkü konuştuğumuz mesele bu. Şu örneği verelim. Mesela abdest alırken Resulullah'ın elini, yüzünü ve ayaklarını yıkadığı, başına meshettiği rivayetleri var. Çok hem de sayı olarak çok fazla. Ayaklarını yıkadı Resulullah. Bir rivayette var. Resulullah elini, yüzünü, yani kollarını ve yüzünü yıkadı. Başını ve ayağını meshetti rivayetleri de var. Bakın hem yıkadı hem meshetti. Peki bunlar şimdi nasıl değerlendirilmeli? 2 farklı noktadan değerlendiriliyor. 1 deniyor ki, ya biz ayete bakıyoruz. Ayetin metni ayakların yıkanmasına uygun. Ama buna rağmen Resulullah'ın ayakları meshettiği, hatta ayağın üstüne giyilen çorap, terlik, ayakkabı, bot, çizme ne varsa onun üstüne meshettiği bütün Sünni camia tarafından da kabul edilir. Allah yıkadı, yıkayın diyor, Resulullah meshedin diyor. He, bunlar çelişiyor. O zaman gelenek diyor ki, nasıl olsa Resulullah'ın da bir teşri fonksiyonu, hüküm koyma fonksiyonu var. Bu Allah'ın ona yaptığı ikinci bir vahiydir. Vahyi gayri metlu. O zaman biz deriz ki evet ayet yıkayın diyor. Ama ona gelmiş olan okunmayan vahiy, yani namazlarda okuyamadığımız ama kendisi bir vahiy olan o hadis de bir emirdir bizim için. Dolayısıyla biz Resul'ün bu fiilinden yola çıkarak ayaklarımızı meshedebiliriz de. Ve deniyor ki Allah yıkamayı, Resul de meshetmeyi getirmiştir. İkisi de bizim için bağlayıcıdır. Biz ikisini de uygularız. Böyle deniyor. Veya bugün işte bazı çağdaş akımlarda görüldüğü gibi şöyle de yapılabilir. Ya Allah böyle demiş. Sen diyor hadislere baktığın zaman zaten ikisi birbiriyle çelişen hadisler var. Dolayısıyla diyor biz bu hadisleri ne yapalım? Toptan reddedelim. Niye? Çelişiyor zaten. Çelişti mi hangisi doğru? O yüzden biz sallayalım gitsin bunları. Bu da yapılıyor. Peki bunun ikisinin de doğru olma ihtimali var mı? İkisiyle kastettiğim şu. Yani Resulullah acaba ayaklarını hem yıkamış hem meshetmiş olabilir mi? Bu mümkün mü? İşte bizim Fatih hocamın da başta hocamın da ifade ettiği gibi hadislere bakışımız bu noktada diğerleriyle farklılaşıyor. Biz diyoruz ki hadisler bugün ilmi açıdan bir değerdir. Altın gibi kıymetlidir. Ama bunu derken hadis Kur'an'ın önünde veya Kur'an'la eşdeğer bir delildir demiyoruz. Veya iki tane çelişik bir şey gördük mü he bunlar tümden reddedilir de demiyoruz. Diyoruz ki Kur'an'ın önceki kitaplarla ilişkisini düşündüğümüz zaman biz bu hadislerin ikisinin de bir yere oturtulabileceğini anlayabiliyoruz. O da nedir? İşte Fatih Hocam dedi ki her şeyin biz 610 yılında başladığını düşünürsek 610'dan önce kapkaranlık bir dünyayla karşılaşırız. Yani 610 yılında ne oldu? Muhammed Aleyhisselam'a Allah vahyetmeye başladı. O tarihten itibaren mi insanlık ilk defa namazı, abdesti, haccı, zekatı, orucu öğrendi? Ondan önce hiçbir şey bilinmiyor muydu? Evet, bunu söyleyenler de var. İşte hadisleri Kur'an gibi bir vahiy ve hatta Kur'an'dan önde bir delil olarak kabul ettiğini düşünen gelenek böyle söylüyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim geldiğinde hiç böyle şeyler bilinmiyordu. Hatta Allah salat yani bugün kullandığımız manada namaz kelimesini kullandığında o günkü Mekkeli müşrikler bunu ne manaya geldiğini bilmiyordu. Resulullah onlara bunu açıkladı, uygulamasıyla gösterdi ve ondan sonra Kur'an'ın he salatla demek ki bunu emrettiği işte anlaşıldı falan diyorlar. Yani Kur'an bu salatı Resul'ün izahına muhtaç bırakmış. Eğer o bize bu şekilde namazın kılınışını göstermeseymiş, biz bugünkü anlamda namaz kılamıyor olurmuşuz. Böyle deniyor. E şimdi tümden reddettiğinizde ne oluyor? Tümden reddettiğinizde de bu sefer şöyle bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Elimizde namazı tarif eden bir tanecik ayet var. Bir. İkinci bir ayet yok Kur'an-ı Kerim'de. Tek bir tane ayet vardır. Hangi ayettir bu? Maide suresinin 6. ayeti.
Bakın, abdesti tarifi.
Pardon ben namaz mı dedim?
Öyle değil.
Ha yok, abdesti tarif
bazen
eden.
Bazen ben de yapıyorum onu.
Tamam. Kafa başka yerde. Abdesti tarif eden tek bir ayet Maide suresinin 6. ayeti. Maide suresi içeriğinden de anlaşılacağı gibi Medine döneminde inmiş bir suredir.
Ve en son.
Hükümler net bir şekilde bunu gösterir. Hatta 6. ayet Kur'an-ı Kerim'de Musaf tertibinde solda yer alır. Sağa bakın. 3. ayette bugün size dininizi tamamladım diye bir ibare vardır. Yani son inen ayetlerden olduğu da bellidir. Ha, 6. ayet kayıtlara göre sağlam rivayetlere göre Medine döneminin ortalarında en erken tarih 6. yılda falan indiğine dairdir. O zaman şu soruyu ben soruyorum. Diyorum ki 13 yıl Mekke'de kalındı. 6 yılda Medine döneminde kalındı. Hadi iyimser olalım. Gelenektekiler gibi diyelim ki namaz Risaletin ilk devirlerinde değil de sonlara doğru Miraç'ta farz kılındı. Hadi böyle diyelim. Ta Medine döneminin 6. yılına kadar bu abdest ayeti ininceye kadar namazlar nasıl kılındı? Abdestli mi? Abdestsiz mi? Hiç kimse cesaret edip de abdestsiz kılındı diyemez.
Çünkü abdestli kıldılar.
Peki abdestli kılındıysa bunun delili nedir? Nerede yazıyordu abdestli kılınacağı bunun? Bakın bundan önce bir ayetin indiğini biz biliyoruz. Namaz öncesi yapılacak olan hazırlıklarla alakalı. O da Nisa suresinin 43. ayeti. Bakın Nisa suresinin 43. ayetinde abdest tarif edilmiyor. Ama Allah Teala öyle bir kelime kullanıyor ki orada biz Maide suresi 6. ayet inmediği halde namazların o zamana kadar bile abdest alınarak kılındığını öğreniyoruz. Diyeceksiniz ki nasıl oluyor bu? Hemen açalım Nisa suresinin 43. ayetini. 4. sure 43. Şimdi orada Cenab-ı Hak baş tarafını geçiyorum. ayetin ortasında buyuruyor ki ve in kuntum merda, hastaysanız, ev ala seferin yahut da yolculuk halindeyseniz, yolcuysanız, ev ya da ca'e ehadun minkum minel gâid, biriniz tuvaletten geldiyseniz, tuvalet ihtiyacınızı giderdiniz ve geldiniz. Ev ya da lâmestumun nisa'e, eşlerinizle ilişkiye girdiniz. Felem tecidû mâen, su bulamazsanız bu durumda, feteyemmemû, o zaman gidin teyemmüm edin. Neyle? Sa'iden tayyiben. Temiz bir toprak veya toprak cinsi bir şeyle. Nasıl? Femsehû bivucûhikum, onunla alın yüzünüzü mesedin ve eydiyukum ve ellerinizi mesedin. Bakın, şu şu şu durumdaysanız dedi Allah, hastasınız, yolcusunuz, işte tuvalet ihtiyacınızı, yani abdestinizi bozdunuz, geldiniz. Bunun Türkçesi budur. Abdestinizi bozdunuz ve namaz kılacaksınız. Diyor ki Allah.
Ama yolcusunuz.
Veya yolcusunuz.
Ama, evet.
Su bulamazsanız teyemmümü tarif ediyor Allah. Sorumuza ikinci soruyu ekliyoruz. Su bulursak ne yapacağız? Nerede yazıyor? Daha Maide 6 inmedi ki. İşte su bulursanız ne yapacağının cevabı 610 yılından önce de yatıyor. Bak, Allah zımnen onu ne yapmış oldu? Kabul ve tasdik etmiş oldu. Su bulunduğunda ne yapacağınızı bildiğiniz için onu yapın. Su bulamazsanız ne yapacağınızı ben diyor size burada söylüyorum. Bu da önceki kitaplarla bizim kurmamız gereken tasdik ilişkisinin zorunluluğunu gösteriyor. Kural şudur. Cenab-ı Hak önceki kitaplardaki hükümlerini büyük oranda aynısıyla Kur'an'a nakletmiştir. Kur'an diliyle bunun adı misli ile nesihtir. Yani aynısını Allah buraya. Ne gibi? Oruç gibi. Allah ne dedi? İnşallah Ramazan-ı Şerif'e ulaştığımızda daha net bir şekilde bu ayetleri okuyacağız. Öncekilere oruç nasıl farz kılındıysa size de farz kılındı dedi, değil mi? Öncekilere nasılsa aynı misliyle. Namaz da aynı şekildedir. Hac aynı şekildedir. Zekat aynı şekildedir. Kurban aynı şekildedir. İbadetlerin neredeyse bütünü tamamı önceki ümmetlerdekinin aynısıdır. Ufak tefek bazı değişiklikler vardır. İşte ufak tefek değişikliklerin olması halinde Allah yeni bir detay, yeni bir ayrıntı bize gönderiyor. Yoksa aynısını Allah diyor ki devam ettirin. Namaz her zaman o namazı kılınız şeklinde bize gelmiştir. Ve ekimus salate ve atuz zekate. Siz de o namazı kılın ve siz de o zekatı verin diyor Allah. Hangi namaz ve hangi zekat? Bu ayetlerin indiği dönemde bu ayetin ilk muhatabı Resulullah için en son namaz hangi namaz olur? Kendisinden önce gelmiş olan son nebinin, yani İsa Aleyhisselam'ın kıldığı namaz olur. Değil mi? En son, çünkü kendisinden önce oydu. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman biz İsa Aleyhisselam'ın şu sözüyle karşılaşıyoruz. Diyor ki İsa Aleyhisselam, ve cealeni mübareken eynemâ küntü. Cenab-ı Hak beni bereketli kılmıştır. Nerede olursam olayım. Ve evsani bis salati ve zekati mâ dumtu hayyâ. Yaşadığım müddetçe, nefes aldığım sürece, hayatta olduğum sürece ve o namazı ve o zekatı bana emretmiştir diyor Allah. İsa Aleyhisselam da o namaz ve o zekat diyerek ne yapmış oldu meseleyi? Daha da geriye gönderdi. İsa Aleyhisselam için Yahya Aleyhisselam'ın kıldığı namazdır. Yahya Aleyhisselam için babası Zekeriya Aleyhisselam'ın kıldığı namaz, verdiği zekattır. Onlardan önce Musa Aleyhisselam'a kadar meseleyi götürürüz. Musa Aleyhisselam'ın Taha suresinin ilk başlarında aldığı ilk vahyi anlatırken Allah bize şu ifadeleri kullanıyor. Buyurur ki ve en ehtertuke festemi' lima yuha. Ey Musa, seni kendim için seçtim. Kendime resul yaptım. Şimdi sana vahyedilecekleri bir dinle bakalım. Bir, ilk vahiy geliyor. İnneni en Allah. Bil ki ben Allah'ım. La ilahe illa ene. Benden başka ilah yoktur. Fe'buduni. Öyleyse yalnızca bana kul olacaksın. Dinin birinci ilkesi tevhiddir. O da Allah'tan başkasına kul olmamaktır. İlah olarak yalnızca Allah'ı var ve bir bilmektir. Tevhid budur. Peki Musa Aleyhisselam'a verilen ikinci vahiy nedir? İkinci emir nedir? Buyurur ki Allah, fe'budni, yalnızca bana kul ol ve ekimis salate li zikri. Benim zikrim için Musa sen de o namazı kıl. Bakın ilk vahiyde o namazı kıl derken Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak bir defa namazı yine ondan önceki nebilere ne yapmış oluyor? Bağlamış oluyor. Daha önceki nebilere baktığımız zaman biz götürelim olayı Mekke'ye getireceğimiz için Mekkelilerin atası sayılan İbrahim ve onun oğlu İsmail Aleyhisselam'a getirelim. Çünkü namazın Mekke'de de biliniyor olmasının en önemli göstergeleri o ayetler.
Şimdi atası sayılan dediğin zaman yanlış anlayabilirler.
Cenab-ı Hakk'ın da atası olduğunu beyan etti.
Atası olan
diyeyim yani. Evet, doğru. Şimdi Cenab-ı Hak birçok ayette biliyorsunuz millete ebiküm İbrahim diyor. Hani babanız, atanız İbrahim'in dinine uyun. Değil mi? Mekke'nin müşriklere. Çünkü ve mâ kâne minel müşrikîn. O müşriklerden değildi. Resulullah'a hitaben de diyor ki sümme evhayna ileyke enittebi' millete İbrahim'e hanifa. Sana da vahyettik ki sen de İbrahim'in dinine, milletine hanif olarak tabi ol. Bak Resulullah da bu emri aldı. Peki İbrahim'in dininde namaz var mı? Var. Adını taşıyan sure var. İbrahim suresi Kur'an-ı Kerim'de. 14. sure. 14. surenin 37. ayetinde İbrahim Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'ın emriyle alıp eşini ve çocuğunu Mekke'ye, Kabe'nin yanına getirdiği
İsmail Aleyhisselam'ı
kıssa anlatılıyor. Diyor ki ya Rabbi, Rabbena inni eskentu min zürriyeti, zürriyetimden bir kısmını, ki orada kastettiği zürriyeti İsmail Aleyhisselam'dır. Ondan bir kısmını yerleştirdim. Nereye? Bivadin. Öyle bir vadiye yerleştirdim ki gayri zizer'in, hiçbir zirai şeyin bitmediği, yetişmediği, bir ağacın falan bile hiçbir şeyin olmadığı bir vadiye yerleştirdim. Ama nereye? İnde beytikel muharram. Senin o muharrem, dokunulmaz, hürmetli kıldığın evinin yanına. Yani Kabe'nin yanına getirdim ya Rabbi. Niçin? Rabbena li yuqimus salate. Bunlar da o namazı kılsınlar diye. Bakın İbrahim Aleyhisselam dahi namazı ne yapıyor? Bir geriye atfediyor. Onun da tarihten beri bildiği o namazı diyor. Ya Rabbi bunlar da o namazı kılsınlar. Ondan sonra ayetler devam ediyor. 40. ayette İbrahim Aleyhisselam bir kez daha dua ediyor. Diyor ki Rabbi cealni mukimes salah. Ya Rabbi beni de o namazı daima kılanlardan eyle. Ve min zürriyeti, benim zürriyetimi de bu namazı kılanlardan eyle. Zürriyeti İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail ve İshak Aleyhisselam değil mi? İshak Aleyhisselam'a hani kendi soyundan İsrailoğulları geldiği için başka bir vesileyle değiniriz. Çünkü onunla ilgili ayetler de var ama biz İsmail Aleyhisselam üzerinden yürüyelim. Olayı Mekke'ye bağlamamız açısından. Birinci, bakın bu duasının bir kabulü olarak İsmail Aleyhisselam'ın da o namazı kılanlardan olması gerekir mi?
Tabii.
Gerekir. Hemen açalım o zaman Meryem suresini. 19. sure. Bakalım İsmail Aleyhisselam gerçekten öyle miymiş? Hemen karşımıza 54 ve 55. ayetler çıkıyor Meryem suresi. Diyor ki Cenab-ı Hak, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ İsmail. Bu kitapta, Kur'an'da İsmail'i de an. Onu da zikret. اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. O sözüne sadık. Özü sözü doğru bir insandı. وَكَانَ رَسُولًا نَب۪يًّا. Ve Allah'ın elçisi ve nebisiydi. Şimdi 55. ayet. وَكَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. Bakın sadece kendisi kılmakla kalmamış. Diyor ki o ehline, halkına, yani hem ailesi hem içinde yaşadığı toplum Mekkelilere o namazı ve o zekatı emrediyordu diyor. Yani İsmail Aleyhisselam'ın da şeriatında o namaz, o zekat var. Peki 610 yılı geldiğinde İbrahim Aleyhisselam'ın bu duası gereği İsmail Aleyhisselam'ın ehline, halkına, içinde yaşadığı topluma yaptığı bu emirler gereği hiç namazın bilinmediği, namaz diye bir şeyin tanınmadığı, tamamen unutulduğu söylenebilir mi? Bundan dolayı işte Allah ve ekimus salah, ilk namaz emri bize hep böyle gelmiş. Siz de artık o namazı kılın.
Yani bu şunu gösteriyor. Herkes evet. Bunu zaten biliyor. Biliyor. Zaten biliyor.
O evet. Yüzden ihtiyaç yok bunun tarif edilmesine. İşte yine o zamandan beri biliniyor ki bu namaz abdest almadan kılınamaz. Namaz farz kılındı mı abdest alacaksın ve abdest alırken de kendinden önceki son nebi nasıl abdest almışsa Muhammed Aleyhisselam da aynen o şekilde abdest almış ve ayaklarını yıkamıştır. Özellikle vurguluyoruz. Ayaklarını yıkamıştır. Peki daha sonra bir değişiklik olmuş mudur bir konuda? Bu konuda bakın bakıyoruz ki abdesti tarif ettiğini düşündüğümüz işte Maide suresi 6. ayet geliyor. O zaman haklı olarak şöyle bir soru sorulur. Ya Maide 6 gelmeseydi zaten önceki ümmetlerden geldiği şekliyle biz abdesti biliyor olmayacak mıydık? Evet, bizim şu ana kadar söylediklerimiz bunu kabul etmeyi gerektiriyor. Evet, Maide 6 gelmeseydi önceki şeriatlar gereği Resulullah nasıl abdest almışsa bugün bizim böyle şekilde abdest almamız gerekmiyor muydu? Evet. Zaten o ayet inene kadar Müslümanlar 10 küsur yıl boyunca hep öyle namaz kılmadılar mı? Evet. O zaman üçüncü soru geliyor. Maide 6 niye indi? İnmeseydi.
Peki Maide 6'da inmeden önce mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şey yapıyor. Namaz kılıyor. Evet. Abdest alıyor. Tamam. Evet. Tabii ki Mekkeliler de namaz kılıyor, abdest evet. alıyorlardı. O da kesin. Ama ister istemez bir şüphe ortaya çıkar. Evet. Acaba bu insanlar namaz vakitlerine uyuyorlar mı? Bugün mesela bu kadar açık ayetlere rağmen bugün evet. insanlar namaz vakitte mesela Diyanet İşleri Başkanlığı %100 yanlış yaptığını bildiği halde hiçbir şekilde o bulunduğu şeyin konumu sarsmamak için zannediyorum. Sanki Cenab-ı Hak'tan daha güçlüymüşler gibi. Evet, bu ağır sözleri daha ağırını da söyleyeceğim haberler olsun. Ya derhal vazgeçecekler ya da hiç söylemeye devam edeceğim. Cenab-ı Hakk'ın Allah'a karşı böyle, Allah'ın emrine karşı böyle bir savaş açarcasına bir tavır içerisinde bir Diyanet İşleri Başkanlığı olamaz. Hiç kusura bakmasınlar. Eğer bildikleri bir şeyler varsa gelsinler burada tartışalım. Şimdi bakın bugün bunca ayete rağmen, Diyanet'in yazdığı onca kitaplara rağmen, bugün işte bu o kadar şeye rağmen, bugün yanlış yapılıyorsa,
o zaman
yapılmaz mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bunu kim öğretecek?
Evet.
Şimdi bunun cevabını ver bakalım.
Evet, bununla ilgili de bakın şimdi bir hadisle karşılaşacağız. Şimdi hadise bakışımız nasıl diye konuşuyoruz ya, bu hadisi nasıl değerlendirmeliyiz? Hadis, önce bir özet olarak İbn-i Mace'nin Sünen'inde, taharet bahsinde 58. bapta şöyle bir hadisle karşılaşsak tavrımız ne olur? Diyor ki Zeyd bin Harise şöyle rivayet etmiş. Diyor ki Resulullah buyurdu ki Allemeni Cibrilu el vudu'e. Cibril bana gelip abdesti öğretti.
O abdesti yine el vudu.
O abdesti bana Cibril öğretti. Bu bir. Detayı biraz daha detaylı bir şekilde Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde 4. ciltte 161. sayfada yine Zeyd bin Harise'den gelen bir rivayet şöyle diyor. Diyor ki Zeyd bin Harise Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem etahu fi evveli ma uhiye ileyhi. Kendisine daha ilk vahiy yapıldığı zaman yani ilk vahyi aldığı günlerde o anlarda da diyebiliriz. Cibril ona geldi. فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ Ona namazı da abdesti de öğretti.
O zaman burada az evet. önce söylediğinle bir irtibat kuralım evet, istersen.
Nasıl? Şimdi
o şey yaptın ya o Musa Aleyhisselam'a ilk emri neydi?
فَعْبُدْنِي وَاَقِمِ الصَّلَاةِ
لِذِكْرِ O zaman mecburen Resulullah'da ilk emir o olması lazım.
Aynen öyle olması lazım. Evet. Yani bu işin tam Miraç'a
bana kulluk ol ve o namazı kıl.
Mümkün değil.
O namazı kıl demesi evet. lazım. Yok namaz Miraç'ta farz olmuş. Bilmem 50 vakitmiş bilmem ne yapmış. Sanki Musa Aleyhisselam 5 vakitten fazla namaz kılıyordu da.
Evet.
Evet.
Şimdi peki böyle rivayetlerle karşılaşırsak o zaman ne yapmamız lazım? Diyeceğiz ki ya böyle rivayet mi olur? Niye? Hani işte önceki şeriatlar vardı, biz oradan öğrenmiştik şeyi. Cibril'in gelip öğretmesine mi ihtiyaç var?
Şimdi ne deriz? Tam bu bağlamda evet. Şey söyleyebiliriz. Birincisi şu, evet gerçekten gelenek çok haklıydı, bilinmiyordu. Cibril aleyhisselam geldi Kur'an-ı vahyi de beklemeden, gayrimetlu vahiy yoluyla geldi, öğretti. Dolayısıyla siz ne kadar çabalasınız da kardeşim, sünnetin vahyi bir yönü vardır. Kur'an dışı vahiy ile gelinmiştir. Bilinmeyen şeyler öğretilmiştir. Birinci yol bu. Bu çok güzel, güvenilir. İnsanın kendisini iyi hissedeceği bir yol değil mi? Zaten öyle yapıyorlar. İkinci bir yol var. O da şu. Biraz önce hocamın temas ettiği soruyla ben onu şey yapmak istiyorum cevabını. Mesela bugün bizler ümmeti Muhammediz. İstanbul'da bütün kaynaklar her yerde, fakülteler, ilahiyatçılar, şunlar bunlar.
Medrese
ve en fazla Muhammed Aleyhisselam'dan en fazla örneğin olduğu, yani günde en az 5 defa insanların gözünün önünde yaptığı şeyler abdesttir, namazdır. Peki bugün bir nebi gelecek olsaydı şu an 2017 yılında, Kur'an-ı Kerim son nebi Muhammed Aleyhisselam'dır demeseydi ve o nebi bugün İstanbul'un göbeğinde bir çıkıp gelseydi, herhalde hepimizin arzuyla beklediği şey şu olurdu. Ya Allah için 1400 yıl önce Muhammed Aleyhisselam nasıl namaz kılıyordu? Bize bir göstersene. Ya bu vakitler hususunda bir sürü kafa karışıklığı var. Abdest nasıl alınır konusunda bir sürü kafa
ayaklar
karışıklığı var.
Ayaklar yıkanır mı? Yıkanır mı? Yıkanmaz mı? Eller her rüküye gittiğinde kaldırılacak mı? Nasıl bağlanır?
Tahiyyat okunur mu? Okunmaz mı? Salli barik okunur mu? Okunmaz mı? İki mi kılacağız, dört mü kılacağız? Bakın en bildiğimizi düşündüğümüz hususta bile derdik ki bize bir namaz kılsana. Bundan sonra da bu şüphelerimiz gitsin.
Ama namaz konusunda şüphemiz yok. Nasıl kılındığı
tabii hocam, Cibril zaten onu gösteriyor.
Yani teyide ihtiyacımız tabii olur. Tabii. Değil mi? Yani yeni baştan bilmeye falan gerek yok. Teyide böyle mi gerçekten? İşte bize bir göster
uygulamalı. Bu teyit kelimesi çok önemli. Kur'ani bir kavramdır bu. Yani Ruhul Kudüs ile insanların teyit edilmesi, nebilerin teyit edilmesi, nebi olmayan kişilerin teyit edilmesi. Biz önceki şeriatlarla yükümlüyüz ama peki önceki şeriatlardaki doğru bilgi aktarımı nasıl olacak? İnsanlardan gördüğümüz şekliyle mi devam edecek o nebi olarak gönderilen kişi?
Bir de işte, istersen bir de ben onu o ayet okuyacaksın diye bekliyordum bir de. Ki çok güzel söyledin de yani daha seni tasdik eden o ayet. Hani gacca akum rasuluna maide 15 yubeyyinu lekum kethiran mimma kuntum tuhfuna min el-kitab. Bu kitaptan gizlediğiniz birçok şey. Bugün de bir sürü bugün bir sürü gizlenen şeyler var. Mesela adamlar çıkıyorlar kölelik cariyelik diye bir şey icat etmişler. Sanki şeriat onu emrediyormuş gibi ilgili ayetler gizlenmiştir. Yok. Talakla ilgili bütün ayetler gizlenmiş, yeni bir talak. Kadının boşama hakkıyla ilgili bütün ayetler gizlenmiş, yeni bir sistem. Dolayısıyla aynen bunun gibi mecburen o nebi bunları anlatacak.
O yüzden yani Cebrail Aleyhisselam'ın gelip bu uygulamalı göstermesi, önceki uygulamaların teyit edilmesi açısından önemli. Yoksa onun uygulamasıyla Resulullah bunu sıfırdan öğrendi de, o sayede biz abdesti öğrendik falan değil.
Bakın, zaten abdest alıp namaz kılıyordu yani.
Şu rivayet de bizim açımızdan önemli. Übey İbni Kâb'dan geliyor. Diyor ki bir gün Resulullah su istedi ve abdest uzuvlarını birer kez yıkadı. Birer kez sadece yani yüzünü birer kez yıkamış, kollarını falan. Ve demiş ki bu hani kişinin öyle bir abdestidir ki bunu yapmazsa Allah namazını kabul etmez. En azı budur. Yani kolla birer kere yıkayın. Bu olmazsa abdest olmaz, abdest olmazsa namaz olmaz. Daha sonra o uzuvlarını ikişer defa yıkayarak abdest aldı ve dedi ki işte kul böyle yaptığı zaman Allah ona iki kat sevap verir. Ve daha sonra üçüncüye yıkayıp aynen şu sözü söylüyor. Diyor ki هَذَا وُضُوءِ وَوُضُوءُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي Bu benim ve benden öncekileri bütün nebilerin abdestidir diyor.
Bitti işte o kadar.
Bakın benden önceki bütün nebilerin abdestidir. Ve biraz önce altını çizerek bir şey dedim. Dedim ki Resulullah ayaklarını yıkamıştır dedik değil mi? Vurguladık. Bak niye? Çünkü kendinden önceki nebiler hep böyle yapmış. Peki
bugün Yahudiler abdest alırken ayaklarını yıkamıyor mu?
Yıkıyorlar. Tamam. Peki Maide 6 niye geldi? Ve bugün gerçekten de ayaklar halen yıkanmak zorunda mı? Eğer öncekilerin devamıysa işte sorumuzun esas şeyi burada. Maide suresi 6. ayet bir yenilik getirdiği için bugün Kur'an-ı Kerim'de bulunuyor. Bir gelme hikmeti var onun. Yoksa Nisa 43'te olduğu gibi Allah zımnen eski uygulamayı kabul eder ve kıyamete kadar da biz abdestimizi ayaklarımızı yıkayarak alırdık. Ama Maide suresi 6. ayette Allah abdesti tarif etmek suretiyle bir nimet tamamlanmasından söz ediyor. Şimdi o ayette Allah diyor ki işte namaza kalktığınız zaman yüzünüzü yıkayın. Dirseklere kadar kollarınızı yıkayın. Başınızı mesedin ve ayaklarınızı da. Emir bellidir burada. Bir önce geçen emir mesedilmesidir. Dolayısıyla aynı şey mesih ayaklara da uygulanır. Peki Allah Nisa 43'te guslü de tarif etmişti, teyemmümü de tarif etmişti. Bu Maide suresi 6. ayette gusül ve teyemmüm aynı şekilde tarif ediliyor. Ama diyor ki Allah bu ayetle size olan bir nimetimi daha tamamlamış bulunuyorum. Gusülde bir yenilik yok. Teyemmümde bir yenilik yoksa hangi konuda bir yenilik var ki ve bize Allah'ın bir nimeti daha tamamlanmış oluyor? Geriye kaldı abdest. Abdest konusunda önceki ümmetlerle ellerin kolların yıkanması, yüzün yıkanması, başın meshedilmesi konusunda uyuşuyoruz. Tek geriye ne kalıyor?
Ayakların
mesh'e dönüşmesi. İşte Allah diyor ki bu da size bir Allah'ın nimeti, bir ikramı olarak tamamlanmış bulunuyor. İşte bakın bir yenilik geldiği için bugün Maide suresi 6. ayet var. Bir nimet olarak okuyor ve o nimetin bir şükrü olarak belki ayaklarımızı biz bugün mesela
İstersen sen o ayeti oku da çünkü evet. senin sözün gibi kabul edilir evet. Dinleyiciler tarafından.
Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ namaza kalktığınız zaman فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ yüzünüzü yıkayın. Ve اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ dirseklerle beraber kollarınızı da. Aynen tercüme böyledir. Bakın atıf harfi bir önce geçen fiile bağlanır. Bir daha söyleyeyim. فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ yüzünüzü yıkayın. Ve اَيْدِيَكُمْ kollarınızı da. وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ başınızı mesedin. وَاَرْجُلَكُمْ ayaklarınızı da. Budur yani. Bu olay Arapçada da böyledir, Türkçede de böyledir. Ve in kuntum cunuban fettaharu. Gusül abdesti almanız gereken bir durumdaysanız tam temizlenin. Ve in kuntum merza, hastaysanız, ev ala seferin, yolcuysanız, evca ehadun minkum minel gait, tuvaletten gelmişseniz, evla mestum nisa, eşleriniz ilişkiye girmişseniz, bakın aynı Nisa 43. Felem tecidu ma'en, su bulamazsanız, feteyemmemü sa'iden tayyiben, temiz bir toprak cinsiyle teyemmüm alın. O da nasıl olur? فَمْسَعُوا بِوُجُوهِكُمْ وَاَيْدِيُكُمْ onunla da yüzünüzü ve ellerinizi mesedin. Bu kadar. Peki niye Allah diyor ben burada size bunu anlatmış oldum? Yani madem bu ayet inmese de abdest alıyordunuz bu ayete ne gerek vardı? Şunu bilin ki مَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجِ Allah size bir zorluk çıkarmak istemiyor. وَلَاكِنْ فَكَتْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ Allah sizin temiz olmanızı وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ve size olan nimetini yani bir nimetini daha tamamlamak istiyor Allah.
Demek daha önce yoktu.
Evet yoktu ki yani bir hafifletme geldi. İşte bir nimettir bu. Hafifletme bir nimet değil midir?
Yani ayaklara mesh.
Yıkamak zorunda olduğunu ayağını mesh edebiliyorsun artık. Güzel değil midir bu? Diğerleri aynı. Yüz yıkama aynı. Kol yıkama aynı. Başa mesh etmek aynı. Aynısıyla değil. Daha güzeliyle işte daha hafifiyle daha kolayıyla nesi bir nimet olarak Allah Teala tarafından bize takdir edilmiş. Leallekum teşkurun. Siz de diyor bunun karşılığını verirsiniz inşallah. Şükredersiniz.
Bir de zaten biliyorsun evet. Mekke'den Medine'ye ya veda haccından sonra ya da Mekke fethinden sonra diye değişik şeyler var. Müslümanlar topyekun gelirken Resulullah biraz geri kalmıştı. Geldi bunlar abdest almışlardı ikindi için. Ve tamamı ayaklarını mesh etmişti. Bu evet. Buhari'de geçiyor. Ama nasıl ki ehli kitap kendi kitaplarında bazı hükümlerin üstünü örtmüşse bugün de Müslümanlar maalesef örtmüştür. Çünkü mezheplere bölünmüştür Müslümanlar. Mezheplere bölmek için mutlaka hükümlerde bir takım değişiklikler gerekiyor. Şimdi ayakları mesih konusunda Şii Sünni ittifak etmiştir. İkisi de ayaklarını mesh eder. Birisi çıplak ayağına mesheder. Üzerinde ayakkabıya meshetmez.
Şiiler.
Bunu Şiiler yaparlar. Birisi çıplak ayağı kabul etmez. Mesler üzerine mesheder. Bunu da Sünniler yapar. Peki kardeşim, yıkama, mesih, sen bahsettiğin ayakkabı üzerine mesih, ayağı yıkamanın yerine geçer mi eğer yıkama emri varsa? Bakın şurada elime Diyanet'in meali var. Az önce Yahya çok güzel anlattı. Orada ayete, ayakları mesih dışında anlam vermenin en küçük bir ihtimali yok. Dil açısından. Ama siyaset bu işin içine girdiği için, ki Haccac zamanında bu ortaya çıkmıştır. Efendim, Müslümanlar ayrışacak. Birisi onu yapacak, birisi onu yapacak. Dolayısıyla ayakların yıkanması bir kesim için zorunlu, diğer kesim için de meshetmesi zorunlu bir şekilde ortaya çıkarılmıştır. Şimdi bakın şu elimdeki meal ne diyor? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın meali. Yani bu, ama buna mahsus değil, yani onu söyleyeyim. Tefsirlere de bakarsanız yazmışlar. Yani tefsirlere hayret ediyorum. Yani bu kadar yanlışı ortaya koymak için niye bu kadar çok kitap yazıyorsun? Bir tane yazsaydın yeterdi yani. Ne lüzum? Ama o zaman milleti kandıramazlardı tabii. Bu kadar alim yanlışta sen mi doğrusun denemezdi yani. Şimdi bak burada diyor ki, ey iman edenler, namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza meshedip, onu şey içerisine almış.
Her iki topuğa kadar da.
Evet. Her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın.
Nerede var böyle bir emir?
Nerede var böyle bir emir? İşte bu emir gizlenmiş. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii Mekke toplumundan çıkıyor. Elbette ne olduğunu öğrenmek için Cebrail'den öğrenecek. Tamam, ben önceki toplumları yapayım ama Mekke'nin elinde bir kitap yok. Yani İbrahim aleyhisselamın kitabı elde değil ki baksın ona. İsmail aleyhisselamın kitabı elde değil ki baksın ona. Bakacak durumu yok. O zaman mecburen Cebrail aleyhisselam gelip öğretiyor evet, ona.
Şu evet, kısa hocam şunu da tamamlayayım. Bir de bu vakitlerle alakalı bakın. Resulullah abdesti aldı. Ne dedi? Bu benim ve benden önceki nebilerin abdestidir. Benzer bir şekilde namaz vakitleriyle ilgili de bir uygulama var. Yine işte Cebrail aleyhisselam iki gün süreyle gelip Resulullah'a hani o teyit manasında namazı gösteriyor vakitlerini. Birinci gün geliyor işte her birini başında ilk vakitlerinde kıldırıyor. İkinci gün birleştirilebilir olan öğlen ikindi, akşam ve yatsıyı işte birleştirilebilir şekilde kıldırdıktan sonra şöyle diyor. Diyor ki ey Muhammed, bakın hadislerden bile yola çıksanız aslında namazın öyle yok 50 vakitti sonra düştü falan söylemeniz mümkün değil. Tirmizi'de de geçiyor, Ebu Davud'da da, bazı versiyonları Buhari Müslim'de de var. Diyor ki ey Muhammed, bu senden evvelki nebilerin vaktidir. Bakın 5 kıldırıyor. Bu diyor ki senden önceki nebilerin de vaktidir bu. Hani vakit de aynı. O zaman niye ilk
başı sonu da başı sonu da aynı. Başı sonu
başı
da
aynı. Sonu aynı ve vakit bu iki vaktin arasıdır diyor. Yani bir başı vardır bir namazın, bir de sonu vardır. Bu iki vaktin arasıdır namazlar. Vakti girmeden kılınamaz, vakti çıktıktan sonra da kılınamaz. Şimdi bakın biz ne dedik? Yine meseleyi bağlayıp ben öyle sözümü bitireyim. Şimdi hadisler işte bu açıdan bizim için önemli. Ne dedik? Resulullah yıkamış da meshetmiş de. Neye göre yıkamış? Önceki şeriatlar gereği yıkamış. Neye göre meshetmiş? Yeni gelen Maide suresi 6'ya göre meshetmiş. Şimdi biz bunu bilmeden komple reddetseydik hadisleri, bu tasdik ilişkisini kurabilecek miydik? Kuramayacaktık.
Zaten
i̇şte
kurmamışlar ki.
Bu yüzden hadisler feda edilebilir şeyler değil. Yani yok mu uydurması? Tabii ki var. Buhari'de, Müslim'de geçtiği halde amel edilmeyen hadisler yok mu? Var. Bunu mezhepler de yapıyorlar. Her mezhep bütün hadislerle amel etmiyor ki. Ama uydurması var diye siz hepsini birden atamazsınız. Atarsanız ne olur? İşte önceki kitaplarla ilgili biz bu bağlantıları da kaybederiz. Bak bu hadis olmasa önceki ümmetlerin de 5 vakit namaz kıldığını belki öğrenemeyecektik. Bu hadis olmasa bugün Yahudiler niye ayaklarını yıkıyor? Bunu öğrenemeyecektik. Nasıl görmezlikten gelelim şimdi? Nasıl atalım? Ama ne yapmadık biz? Alıp bu rivayetleri Kur'an-ı Kerim'in önüne de geçirmedik. İşte Kur'an'ı biz anlayamazdık bu hadisler olmasaydı falan da demiyoruz. Kur'an-ı Kerim'i daha net bir şekilde anlıyoruz sadece. Bağlantıları daha net bir şekilde kuruyoruz. Ve her şeyin 610 yılında başlamadığını, aksine o şeylerde sadece bir takım hafifletmelerle işin tamamlandığını öğreniyoruz sadece. Mesele budur.
Evet, yine burada belki bir iki cümleyle şunu da ifade etmek gerekebilir. Mesele bizim hadislere bakış açımızı konuşuyoruz ya burada kendi şeye göre, yani Kur'an-ı metoda göre. Şimdi bu durumda ortaya çıkan şey şu oldu. Hadisler vahiy kaynaklı değildir. Kur'an'ın içerisinde zaten var olan şeylerin çıkartılmış halidir ve bugün de devam edecektir. Peki bizim metodumuzda mesela bugün hadisler ulaştığımız sonuçları teyit anlamı ifade eder mi? Evet, eder. Yani bazen ayetler arasındaki irtibatları kuruyoruz. Acaba diyoruz doğru bir irtibat mı kurduk? Baktığımızda tam da Muhammed Aleyhisselam'ın onu teyit eden bir sözü var. İşte bu bizim için o metodun bir sağlamasını ifade ediyor. Peki tam tersi oluyor mu?
Örneklik mesela.
Örneklik. Tam tersi oluyor mu? Mesela şöyle bir şey oluyor mu? Birisi bir soru soruyor. Bu soruyla ilgili Kur'an-ı Kerim'den biz bağlantıları kurup bunun cevabı şudur diyemiyoruz.
Yani bizim bulamamamız
onun Kur'an'da olmadığı anlamına gelmez.
Gelmez.
Biz
asla
bulamıyoruz.
Biz bulamıyoruz. Peki ama birisi bu defa diyor ki tam bu senin çözüm bulamadığın konuyla ilgili hadis eserlerinde bir rivayet var. Peki biz şunu mu yapıyoruz? Kardeşim ben bu rivayetle Kur'an'daki şeyi örtüşmeyi yapamadım. Dolayısıyla ben bu hadisi asla ve kat'a kabul edemem diyor muyuz? Hayır. Biz bunu da demiyoruz. Diyoruz ki ya biz bunu kuramamış olabiliriz. Ama bunu çalışmaya devam edelim. İhtiyaten belki bu hadis şey yapılabilir, dikkate alınabilir. Yani böyle bir takım ara çözümler anlamında da diğerlerinin yaptığı gibi kardeşim Kur'an'la şu an ben irtibatını kuramıyorsam bu benim için anlam ifade etmez diyemiyoruz. Biz bunu Muhammed Aleyhisselam'dan rivayet edilen bir sözü bırakın. Bu konuyla ilgili başka birisi çalışmış olsa, bir netice ulaşmış olsa, bir tespitte bulunsa biz onu bile atamayız ki kardeşim ben bunu bulamadım, senin sözünü de kabul etmiyorum diyemeyiz ki.
Evet, yani niye bu kitapları atmıyoruz biz? Son arkamız kitap kaynağı.
Yani anlaşıldı, sen şöyle demek istiyorsun. Ben cep telefonunu bulamadım, kullanmıyorum.
Böyle bir şey denilebilir mi?
Madem ben yapamadım atayım.
Yani. Öte taraftan bizim metodumuz açısından.
Madem ben araba icat edemedim binmeyeceğim.
Yani. Bu da farklı bir tarz olur. Yani günlük hayatımızda yapamadığımız şeyleri dini konularda da yapmamamız gerekir. Öte taraftan mesela bazen bizim burada uyguladığımız metot gereği okuduğumuz bir rivayet ki bunun örnekleri vardır. Bizim bir takım zihnimizdeki daha önce belki defalarca okuduğumuz ama irtibatlarını kuramadığımız ayetlerin bizim için bir anlam ifade etmesini sağlıyor. Yani ortada bir çözüm var. Biz o çözümden hareketle diyoruz ki demek ki şu ayetler bununla alakalıymış. Bakın bu çok önemli bir şey yani. Düşünün bir öğrencinin, öğretmenin tahtada çözdüğü bir problem var. O problemden hareketle formüle ulaşıyor öğrenci. Hadislerin böyle bir yönü de olabilir. Bizi bu işin asıllarına götürür. Muhammed Aleyhisselam'ın bu hikmeti, bu sonucu nasıl çıkardığına dair bizim zihnimizde bir takım ilkeler oluşmasına sebebiyet verir. Dolayısıyla tüm bunlardan hareketle bizim hadise bakış açımız, ne gelenekte olduğu gibi bunları vahiy ürünü olup sadece Muhammed Aleyhisselam'la sınırlandıran ve asla tartışmasız bir kaynak olan bir şey değil. Öte taraftan yine diğerlerinin yaptığı gibi kardeşim Kur'an varsa onun dışındaki bütün sözler benim için gereksizdir deyip masanın altına atanlar da değil. Burada Kur'an'ın gösterdiği bir usul ve yine bizi diğerlerinden belki ayrıştıran mesele herhangi bir rivayetin doğruluğunun sıhhati tarihin belli bir döneminde insanları cerh tadil açısından sınıflandıran bu iyidir, bu kötüdür, bu adam ahlaklıdır, bu adam ahlaksızdır diyerek bir takım insanların sınıflandırmaları değil ki böyle bir şeye asla güvenilemez. Muhammed Aleyhisselam'ı kandıran insanlar diğer cer tadil ulemasını kandıramaz mı?
Onlara ya da cer tadil ulemasına ne ölçüde güveneceksin?
O ayrı bir, o da ayrıca bir şey. Dolayısıyla burada asıl olan onların hakikaten Kur'an-ı Kerim'le örtüşmesidir. Bu örtüşme de hemen böyle bir çırpıda yapılamayacak bir şey olduğu için orada ihtiyat prensibi gereği biz soğukkanlı bir şekilde örtüşenlere örtüştü diyoruz. Örtüştüremediklerimizi de bir çırpıda atmıyoruz. Onları da bir nevi masanın üzerinde beklemeye bırakıyoruz.
Evet, şimdi son olarak şunu ben söyleyeyim. Mesela şimdi birisini örnek almak değil mi? Örnek. Yani mesela bir kız evde yetişirken annesini örnek alarak bir takım işler yapar. Ha annem şöyle yapardı. Ha erkek babam şöyle yapardı derim. Benim ustam şöyle yapardı. Ha bu problem. Peki bizim örneğimiz kim? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de demiyor mu? Ahzab suresinin 21. ayetinde. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ. Şurası kesin ki Allah'ın Resulü'ne sizin için güzel bir örnek vardır. Kimin için? لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Yani Cenab-ı Hakk'a şey yapan, yönelen Allah, yani Allah'ın bir kendisine iltifatını uman, Allah'ın rızasını uman ve ahiret gününde iyi bir şekilde karşılanmayı uman kişi için ve zekerallaha kethire ve Allah'ı çokça zikreden, çokça zikretmek Allah'ın zikri nedir? Nedir ya Fatih Allah'ın zikri? Duydun mu? Allah'ın zikri ne?
Hocam belli sayı.
Kur'an-ı Kerim. Evet. Yok bin kere tesbih evet. Değil yani.
Biz öyle biliyoruz.
Allah'ın zikri Kur'an-ı Kerim. Yani çünkü inna nahnu nazzalna zikra diyor. Bu zikri biz indirdik. Aslında bütün ilahi kitapların adı Allah'ın zikridir. Ve zekerallaha kesire demek Allah'ın kitabını çokça anlayarak okuyan. Anlayarak okumayan Kur'an okumuş sayılmaz. Çünkü zikir demek bir bilgiyi kafaya yerleştirip sürekli kullanılacak hale getirmek demektir. Çokça siz Allah'ın kitabını kafanıza yerleştirir, kullanılacak halde tutarsanız, işte o zaman size Allah'ın elçisi örnek olabilir, Resul olarak. Bu da Resul olarak elçisi çok önemli. Resul ve Nebi ayrımını biliyorsunuz siz zaten. Bilmeyenler de bizim internet sitemizde bulabilirler. Çok önemlidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kitabı ve hikmeti Nebi sıfatıyla mı, Resul sıfatıyla mı öğretti? Resul sıfatıyla. Resul sıfatıyla okuduk ayetlerde. İşte orada biz onu o şekilde örnek alacağız. Peki 21. asırda yaşayan bizler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi görüp de mi örnek alacağız? Ondan bize gelen bilgiler elbette olacak. Örnek olması için bak kitap diyor ki size kitabı öğretiyor. Ayetleri okuyor. Hikmeti öğretiyor. Bana bir şey gelecek ki bana da bir şey öğretmiş olsun değil mi? İşte bütün bunları dikkate aldığımız zaman şey yapmış oluyoruz. Mesela şimdi bu dersimizde şunu görmüş olduk. Bir, namazı Mekkeliler kılıyordu. Bu kesin. Ve biliniyordu. Medine'de Yahudiler kılıyordu. Bugün de Yahudiler kılıyor, Hristiyanlar kılıyor, Zerdüştler kılıyor, Sabiler kılıyor, Budistler kılıyor, Brahmanistler kılıyor. Ama biz tasdikle değil, tahrifle yaklaştığımız için bunlarla ilişkileri kopardık. Bu dini onlara tebliğ etmenin yollarını Müslümanlar kapattılar. Arada irtibat kuracaksın ki, peki biz de bu kadar ayetlere rağmen, elimizde Allah'ın kitabı olmasına rağmen, bu kadar yanlışlar oldu da onlarda olmadı mı? Tabii ki oldu. Onlara da ışık tutacak olan biziz. Şimdi bak gördünüz mü? Bir, Resulullah'ın hadisleriyle tasdik ilişkisini öğrendik. Yani Resulullah'a ilk gelen emirler namaz kılması. Musa Aleyhisselam'a gelen emir gibi. O namazı kıl diyor. Namazı zaten bilmese o namaz denmez ki. Ama vakitler konusunda, abdest konusunda acaba bir problem var mı? Cebrail aleyhisselam geliyor, herhangi bir şüphe bırakmıyor. Şeyde Nisa suresinin 43. ayetinde Allah su bulamazsanız teyemmüm edin diyor. Peki su bulursanız ne yapın diye söylemiyor. Niye? Herkes biliyor zaten ne. Onu söylemeye gerek yok ki. Söylemeye gerek yok. Ama Nisa suresi, Maide suresinin 6. ayetinde çünkü Allah bir kural koymuş. Nesih kuralı. Bakara 106'da diyor ki bir şeyi nesheder ya da unutturursak biz bir ayeti ya ondan daha hayırlısını ya dengini getiririz. Dengini getirdiğini gördük. Öncekiler ne yaptıysa Maide suresi inene kadar Müslümanlar aynısını yaptı. Hayırlısıyla nesih yaptı. Onun için Maide suresinin 6. ayeti inince Allah-u Teala ayaklarımızı ayaklarımızı meshetme hükmünü getirdiği için abdesti ayrıntılı olarak açıkladı. Çünkü acaba başka bir değişiklik var mı diye soru gelebilir. Ayrıntılı olarak açıkladı. Her şeyi söyledi orada. Her şeyi. Tıpkı oruçta Bakara 187'de Bakara 183'te öncekiler gibi oruç tutun dedi. 187'de bir kolaylık getirdi. Oruçlu bulunduğumuz geceler eşlerimize ilişkide bulunma kolaylığı getirdi. Bir de imsaka kadar yeme içme kolaylığı getirdi. Onun için bütün ayrıntılarıyla açıkladı.
Yani neslin olduğunu o ayrıntıları tekrar etmekten anlıyoruz biz.
Nesil yani hayırlısıyla nesil olduğunu. Misliyle nesil önce oldu, öncekilerin olduğu şey sonra hayırlısıyla. Ondan sonra da diyor ki Allah-u Teala şeyde Maide suresinin 6. ayetinde ne diyor? Diyor ki مَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ Allah size bir sıkıntı vermek istemez. وَلَاكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُمْ Sizi tertemiz kılmak ister. وَلِيُتِمَّ نِيَمَتَهُ عَلَيْكُمْ Size olan nimetini tamamlamak ister. Size olan nimeti. Şeyde de oruçta da ne dedi? اُحِلَّ لَكُمْ Yani Bakara 187'de اُحِلَّ helal kındı لَكُمْ Size has olarak. Ne? اَرَّفَتُ اِلَى نِسَائِكُمْ اَيْلَهَصِّيَامِ الرَّفَتُ اِلَى نِسَائِكُمْ Oruçlu bulunduğunuz geceler eşlerinizle ilişki sizin için helal kındı. Ondan öncekiler için değil. Şimdi siz bunları öğrendiğiniz zaman rahatlıkla, önceki ümmetlerle rahat konuşabiliyorsunuz. Efendim, işte vaktimiz bitti ama çok kısa söyleyeyim. İşte şeyde Vatikan'da yapılan bir toplantıda bir Yahudilik uzmanı Yahudilerin günlük ibadetlerini anlattı. 3 vakit dedi. Ben kalktım. Niye 3 diyorsun? 5 değil mi dedim. Aslında 7'dir. Ama 2 vakti zorunlu değildir. Teheccüde kuşluk namazı. Niye dedim böyle söylüyorsun? Adam ağzını açmadı. Döndüm orada Katoliklerin önde gelenlerine, papazlarına. Dedim bu namaz sizde de var. Siz niye kılmıyorsunuz? Hiçbirisi ağzını açmadı. Niye? Çünkü ağzını açsalar, kendi toplumları duysa ne cevap verecekler onlara karşı? Evet. Dolayısıyla biz bunları bildiğiniz zaman herkesle irtibatınız son derece olumlu yönde olur ve o insanlara da şey bak görüyor musunuz? Hadislerle ayetler birbirini nasıl destekledi, nasıl güzel bir manzara ortaya koydu? İşte bizim metodumuz bu.
Hocam son kez şunu tekrar etsek olur mu acaba? Bizim burada yapılan çalışmalarda hadisleri toptan reddetmek, onlarla işimiz yok demek diye bir söylemimiz asla olmadı.
Olamaz zaten, mümkün değil. Evet, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah bundan sonra başka konularla hep beraber oluruz. Hepinize teşekkür ederim.